sakatlık orada ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşitli Üniversitesi. Yaptığıların dağılık için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edildi. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Pınar Akkaş hanımefendi ile birlikte sunduğumuz bir yaşam ve sağlık programına daha hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Enginer Birdel Beyefendi. Enginer Beyefendi, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Bakan Müşaviri. Bugün de sizinle sağlık turizminden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz.
Efendim hoş bulduk. Teşekkür ederim güzel davetiniz için.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim size de. Siz ve sizin vesilenizle tüm seyircileri saygıyla selamlıyorum.
Teşekkürler. Tabii Türkiye'de sağlık turizmi konusunda son yıllarda çok büyük değişiklikler meydana geldi. Biz de istedik ki en yetkili ağızdan dinleyelim. Çünkü bu derneğin zaten yönetim kurulu başkanısınız. İsterseniz bu konuyla başlayalım. Evet. Nasıldı? Şimdi nasıl? Son 10 yıl içerisinde ne gibi değişiklikler oldu? Bundan başlayalım isterseniz. Evet.
Evvela Türkiye Sağlık Turizmi Derneği, evet bugün yönetim kurulu başkanı olarak ben temsil ediyorum. Ancak bundan önceki bu işi yürüten arkadaşlarımızın emeklerini saygıyla anmak lazım. Tabii. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tabii dernek üyelerine ve derneğinizi destekleyenlere de. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği 2005 yılında resmi olarak kuruldu. Evet. 2005 yılındaki Türkiye aslında sağlıkta dönüşüm programının devamı niteliğinde bir sağlık turizmi planı vardı. Yani ne 2002'deki o günün Bakanı Sayın Recep Akdağ, evet, Beyefendi sağlıkta dönüşüm programını arkadaşlarıyla birlikte hazırlayıp uygulamaya koyduğunda hükümet programında yer alan bütün, evet, adımların bir parçasıydı. 2005 yılına gelindiğinde sağlık turizmi de, yani Türkiye'nin sağlık hizmetlerini ihraç etme düşüncesi de sağlıkta dönüşüm programının ruhunda var olan bir şey olduğu içindir ki sağlıkta dönüşüm programının içerisinden ilhamla kendilerinin ve arkadaşlarının teşvikiyle, evet, Türkiye Sağlık Turizm, evet, Derneği kurulmuş oldu. Evet. Biraz işin doğrusu projeksiyon yapıp geleceği planlamaktı. Evet. Bu Türkiye açısından da olağanüstü bir güzellikti.
Sağlık turizmi ile ilgili size sorularımız olacak ama öncelikle isterseniz Türkiye'de son dönemlerde yaşanan sağlıkla ilgili gelişmelerden biraz bahsedebilir miyiz?
Şöyle tabii şimdi, evet, 2002'yi düşündüğümüzde bugün itibariyle birçok gençler, evet, ve çocuklar, evet, bilmiyorlar. Evet. Belki onların,
evet, özellikle
dikkatini çekmek için oraya, evet, değinmek, evet, istiyorsunuz. Evet, evet, sevgili arkadaşlar, sevgili seyirciler, evet, arada sırada bunu anmak lazım. Bu program öncesinde de konuşuldu. Zira insan unutuyor. Biz, bendeniz de geçmişinde SSK'lı olmuş biriyim. Ve ailemde devlet memuru olan tek benim. Bizim sağlık hizmetleriyle ilişkin almış olduğumuz hizmetleri değerlendirdiğimde bugünü karşılaştırılamayacak kadar, evet, kötüydü. Evet. Şimdi bugün herkes için eşit, herkes için ulaşılabilir, herkes için kaliteli, herkes için sağlık var.
Sağlık için, evet.
Herkes için, evet, sağlık. Evet. O gün işçisi ayrı, yeşil kartlısı ayrı, emekli sağında ayrı, SSK'lısı, evet, ayrı.
Hepsi ayrı. Evet.
Hepsi ayrı ayrı, evet, ve tabii bunun içerisinde sağlığa erişim de sıkıntı. Evet. Yani üniversite mensubu birinin sağlık hizmetine ulaşması ya da sağlık hizmeti almasıyla bir işçi emeklisinin, evet, ya da yeşil, tabii, kartlının bambaşkaydı.
Evet.
Bugün geldiğimiz nokta, profesör olsanız da, tarlada çalışan çiftçi olsanız da, eşit, ya da fabrikada çalışan işçi olsanız da bütün hastanelere gidebiliyorsunuz.
Evet, evet, çok önemli.
O gün böyle bir şey yoktu. Bu sorunuz çok, evet, güzeldi. Çünkü o gün emekli sahanda mensubuysanız devlet hastanelerine gidebilirsiniz.
Evet.
Sigortanız varsa SSK hastanelerine gidebilirsiniz. Üniversite mensubuysanız üniversiteye ya da sevk edilmişseniz devlet hastanesinden memur olarak devlet hastanesine gidebilirsiniz. Bunun yanında belediyelerin, evet, işte askeriyenin ve diğer birçok kuruluşun
ayrı
hastaneleri vardı.
Özellikle, kusura bakmayın sözü, evet, bölüyorum, askeri hastanelerden şu an herkes faydalanabiliyor,
evet,
değil mi?
Yani kimse şey, ihtiyaç da olmuyor şu anda. Çünkü tabii orada verilen sağlık hizmeti aynı zamanda devlet hastanelerinde de verilir duruma geldi. Evet. Bugün en ücra köşede sağlık hizmeti, sağlık hizmeti bir bütün olarak tabii gelişip değişti. Zira nedir bu? Ambulans. Bugün Türkiye'nin her yerinde 12 dakikayı geçmiyor ambulansın ulaşması, bir vakaya ulaşması. Karda, kışta, denizde, karada, tabii, havada, her yerde. Ve her zaman. Evet. Olağanüstü bir şey.
Tabii,
insana
çok önemli bir gelişim.
Kendini değerli hissettiriyor. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Tabii. Kendimi iyi hissediyorum bunu düşünüp değerlendirince. Bunu da geçmişle karşılaştırdığımızda olağanüstü bir gelişmedir bu. Tabii. Yani siz SSK mensubuysanız emekli sağlığında hastanesine gidemezsiniz. Ya da SSK hastanesine gitmişseniz sabah saat 3'te gidip sıra almanız gerekir.
Evet.
Hadi bırakın, devlet memursunuz, iyi hizmet alıyorsunuz, hastalandınız, öyle elini kolunu sallayarak hastaneye gidemezsin.
Evet.
Gideceksin kurumuna, tabii, hasta halinde bir sevk kağıdı alacaksın. Evet. Oradan sağlık ocağına gideceksin. Sevk o yapacak. Sağlık ocağı bir sevk yapacak ve üstelik de sizin durumunuz orada hiç göz önüne alınmadan. Bunu şöyle sayacak olsam 7 ile 11 basamak işlem yapmanız gerekiyordu. Reçeteyi aldınız, tekrar kurumunuza o reçeteyi iade sürecinde.
Hasta insan nasıl yapar bunu yani?
Yani evet, şimdi sadece TC kimlik numaranızı beyan ederek bütün iş ve işlemlerinizi yaptırıyorsunuz.
Evet.
Eczane aramak gibi bir derdiniz yok. Hemen çıktığınızda ilk gördüğünüz eczaneden ilacınızı alabilirsiniz. O gün böyle bir şey mümkün değil.
Tabii, evet.
O gün anlaşmalı olan bir eczane varsa, orada ilaç varsa oradan alırsınız. SSK'lıysanız SSK hastanesinde ilaç verilirse oradan alırsınız. Yeşil kartlıysanız Allah yardımcınız olsun.
İlaç ücretleri
yani
o şekilde.
Yani böyle bir şey yok. Söyle, evet. 98'lerde ödenen bir antibiyotik fiyatıyla bugün karşılaştırılamaz. O kadar çok kalem var ki.
Evet.
Konuşacak olsak her bir şeyi. Tabii, yani evet, acil sağlık hizmetlerinden anne bebek ölümlerine, sağlıktaki erişilen kaliteye. İşte mesela şu anda bir başka hatırıma gelen husus. Prematüre doğumlardaki bebeklerin yaşam oranı mesela şu anda düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Biz bununla artık çaba sarf ediyoruz.
Evet.
Prematürenin ne kadar sağ kalımı olduğu şu andaki konular arasında. O kadar yol almışız. Ambulansı daha hızlı nasıl ulaştırabiliriz diye
evet,
konuşuyoruz. Yüzeyel hastaneleri konuşuyoruz. Evet, ileride belki sorduk.
Aile hekimliği konusunda da çok ciddi adımlar atıldı. Çok önemli gelişmeler oldu, değil mi?
Elbette şimdi evvela tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evet, bir aile hekimi var.
Tabii.
Ve her an müracaat edebileceğiniz, kendisine yardım alabileceğiniz. İnşallah zaman içerisinde oturursa bu. Sizin her şeyinizi bilen ve size gerekli mimandarlığı, gerekli yol göstericiliği yapan bir hekiminiz var.
Tabii.
Bu Türkiye'nin neresinde olursanız olun.
Var. Herkesin
uygulanan
var
bir şey. Ve her an kendi durumunuzda doğru yönlendirme yapıp olası bir riske karşı size yol gösterecek. Daha doğrusu hastalanmadan önce size belki
evet,
hastalığı önleyici şu anda üzerine durulan konulardan hastalanmadan çözmek meseleyi. Bu anlamda da aile hekimlerimiz çok ciddi hizmet verecekler. Zaman içerisinde daha da iyi olacaktır diye
evet,
düşünüyorum.
İnşallah.
Her türlü uzmana tabii çok rahat ulaşılabiliyor. Birçok bakımlardan aslında Avrupa'nın önüne geçti Türkiye. Yani hakikaten bu konuda çok takdire şayan Türkiye'nin yaptığı atılımlar, hükümetin son dönemlerde. Mesela acil bir durum olduğunda, ölümcül bir hastalık, en yakın her türlü hastaneye gidebiliyorsunuz.
Hiçbir kısıtlama evet, olmadan.
Evet, kısıtlama olmadan. Yani bu çok hakikaten büyük bir nimet. Yani evet, bu eskiden böyle değildi. Veya işte kanser hastalarına sağlanan kolaylıklar son dönemlerde, değil mi? O da çok büyük bir atılım oldu.
Tüm branşlarda. Evet. Şimdi zaten sağlık turizmini kahve ne zaman içilir? Doyduktan sonra içilir.
Evet.
Öyle değil mi? Yani şimdi siz sağlık hizmetini ihraç edeceksiniz. Evet. Olmayan ihraç edilebilir mi?
Tamam.
Tabii
doğru.
O çok doğru.
Olmayan
çok,
ihraç edilebilir.
Hadi gel sağlık turizmi evet, yapalım
olmayan
demek de olmaz mı? Böyle. Tabii olur.
Yani rahmetli
oluşması gerekiyor.
Eyvallah. Yani. Rahmetli evet, Özal'ın evet, zamanındaki hani bir tekstil tabii, gibi düşünün.
Evet.
Yok ki
evet,
gömlek evet, alacaksınız. Evet. Hani olmayan şeyin evet, neyini alacaksınız? Şimdi dolayısıyla sağlık da hani sağlık turizminden söz ediyor. Çünkü var olan bir şey satılır.
Evet.
Biz şu anda sağlık hizmetini en üst düzeyde üretiyoruz. Ve bunu da talep edenler karşılaştırdığında satın almaya değer buluyor ki Türkiye'de şu anda özel sektör ve kamu sağlık hizmetleri ihraç ediyor. Yani evet, sağlık turizmini sadece hasta getirme olarak düşünmeyiniz. Orada siz...
İlk öyle düşünüyor.
Öyle algılanıyor.
Yani yurt dışından bir hasta geliyor. Ameliyat olması gerekiyorsa ameliyatın oluyor. Sonra ülkesine geri dönüyor gibi algılanıyor.
Bu bir tıp turizmi. Evet, medikal turizm. Evet. Biz şu anda şükürler olsun ki tıbbi cihaz satar duruma gelmişiz. Yani son kalkınma planı açıklandığında Sayın Başbakanımız televizyonda böyle insan göğsü kabararak izliyor. Doğru. Biz şu anda ilk defa kalkınma planlarında sağlık endüstrisinden söz ediyoruz.
Çok önemli tabii.
İnsan keyif oluyor. Evet. Yani.
Maşallah.
Sağlık güzel, endüstrisi. Tabii, güzel. Yani dün ilaç eczacılık kurumu kurulduğunda mesela ilaç eczacılık kurumu kuruluyor. Niçin? Çünkü onun kurgusuyla beraber mevzuatı da çıkarılıyor. Kendine özgü Türkiye artık dünyada gelişmiş ülkelerle rekabet edebileceği hizmetler üretiyor. Hizmetlerin yanında da tıbbi endüstrisini de geliştirmek üzere plan ve programlar yapılıyor. Ve bu bir boyutlu değil, sadece bakanlık gerekli olan eylem planlarını hazırlıyor. Kalkınma Bakanlığı kalkınma programlarında buna yer veriyor. Başbakanlık bunu takip ediyor ve bunlarla ilgili de üst kurullar oluşturuluyor. Müthiş keyifli bir şey. TÜBİTAK'a bakıyorsunuz, yani bir değil bir bütün olarak olması gereken de bu. Biz kalkınma planında onu yazmakla sadece şey yapmıyoruz, gereğini de yapıyoruz ülke olarak. Bu son derece önemli.
Önemli,
yani tozlu raflara kaldırıp tozlandırılmak üzere değil. Bu Sağlık Bakanlığı'nda yapılan uygulamalarda da kendini gösteriyor. Evet. Her geçen gün Sağlık Bakanlığı yeni bir konuyu ele alıyor. Bir konu halledilmeden başka bir konuya geçemeyeceğinize göre. İşte bunun içindir ki kalkınma planında bu ilaç endüstrisi, bir sağlık turizmi diyoruz.
Evet.
Şimdi sağlık hizmetlerinin ihracı. Sağlık hizmetlerinin ihracı, şimdi doğrudan istihdam var, dolaylı istihdam var biliyorsunuz iş dünyasında. Şu anda biz doktorlara dayalı olan tıp sektörünün besleyeceği yeni alanlar açıyoruz. Yani dolaylı istihdama çok ciddi katkı sağlamış olacak. Evet, iyi hekimimiz var, iyi ameliyat yapılıyor bunlar, iyi hastaneler kuruldu. İşte bu deneyim ve bu birikimler şimdi artık dışarıya ihraç edilmeye başlandı.
Maşallah.
Yani bu birikim şu anda dışarıya, biz çok rahatlıkla hastane kuran özel hastanelerimiz var. Yurt dışında hastaneler açıyoruz.
Evet.
Yurt dışında sağlık hizmetlerinde, yani bu ne oluyor? Yazılım satıyoruz. Veya teletipla yurt dışındaki bir hekime destek veriyoruz buradan. Yani bunlar hayal edilemeyecek şeyler.
Ben de şimdi onu söyleyecektim. Hayal bile etmezdik hakikaten bunları. Evet.
Çok keyifli şeyler. Olanlar olacakların da ayak sesleri bana göre.
Evet.
Şimdi bugün biz buradan Kuzey Irak'a, Azerbaycan'a, Kosova'ya, Makedonya'ya, Arnavut'la cihaz ihraç eder, yatak ihraç eder durumdayız. Tıbbi tekstil ihraç eder durumdayız. Evet. Enjeksiyon ihraç eder durumdayız. Ve bunun daha iyisi yapılmak üzere bugün üniversiteler, TÜBİTAK, teknoparklar ve buna uyumlu olarak İşte Sağlık Bakanlığı ve hükümet programı hep beraber çalışıyor. İşte sağlık turizmi bundan sonra hakikaten ne oluyor? Bu arada üniversitelerde çok ciddi anlamda yurt dışından öğrenci kabul ediyoruz.
Evet.
Hiç olmadığı kadar.
Evet.
Ve bunlar nasıl dün bize bizden Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya öğrenim görüp gelip onların burada lobisi oluyor bir nevi.
Evet.
Şimdi bizim lobimiz olacak inşallah bunlar
inşallah
aynı zamanda. Sağlık turizminde orada doğal bir danışmanlık olacak. Yani insan gördüğü için buradan gidecek kendi ülkesine hekim olarak, hemşire olarak, sağlık teknisyeni olarak. Evet, Türkiye'de böyle bir hizmet var, gidebilirsiniz olacak.
Evet.
Yani o gelecek 10 yıllar düşününce daha böyle bir insan heyecanlanıyor.
İnşallah.
Sağlık turizmi konusunda bu konuyla ilgili derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarında çok önemli faaliyetleri var ve etkileri de var, değil mi?
Eyvallah.
Biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
Şimdi tabii sivil toplum çok önemli. Evet. Hatta literatürleri okuduğunuzda demokrasi sonrası toplum, sivil toplum diye tarif ediliyor. Bu bağlamda çok önemli. Ancak bunun işe yaraması hükümetlerle yakından ilgili, devletin anlayışının değişmesiyle çok ilgili. Bu şu andaki sivil toplum kuruluşlarının ürettiklerinin bir işe yarıyor olması bununla birebir ilintili. Yani biz orada yapılanların heyecanıyla hareket ediyoruz. Yani uygulayıcı arkadaşlar ya da mevzuat geliştiren karar, hani yasama, yürütme, yargı diyoruz ya.
Evet, evet.
O yasamadaki arkadaşlar, yürütmedeki arkadaşlar görevlerini hakkıyla yapıp Ve bizim de görüşlerimize müracaat ettiği için biz de heyecan duyuyoruz. Yani kamuda bir şey yapıyoruz, gelin siz de görüşünüzü beyan edin diye davet ediliyoruz. Ve kendimiz oradan da bir aidiyet duygusu oluşuyor ve doğal olarak biz de sahip çıkıyoruz. İşte sivil toplum kuruluşu tam orada devreye giriyor. O sivil toplum kuruluşlarının tabii son yıllarda bu kalkınma ajansları var. Üniversitelerin içerisinde teknoparklar, o teknoparkların içerisinde üniversite hocalarının da dahil olduğu bir işletme ve ticari anlayış var. Buna bir zincirin halkaları, her birisi birbirini tetikliyor. Burada da sivil toplum kuruluşu da son yıllarda buna paralel olarak iyi işler çıkarıyor. Çünkü kabul görüyor. Çünkü yapılanlar değer veriyor. Yani gerekli politikalar, politika yapanlar bunu dikkate alıyorlar. Bunu önemsiyorlar. Bu da sivil toplum kuruluşunda zaten doğal olarak bizim toplumumuz biliyorsunuz yardımsever bir toplum. Evet. Vakıf kültüründen gelen bir toplumumuz. Dernek ve sivil toplum kuruluşu da bir anlamda onunla uyumlu olduğunu düşünce zaten bizim insanımız gönüllü olarak bir hayır işi yapmak istiyor. Bu STK'lar da burada bu vakıf kültürüyle çok uyuştuğu için iyi neticeler çıkıyor. İnşallah daha iyi şeyler de olacaktır. İnşallah. Biz de yani Türkiye Sağlık Turizmi Derneği olarak bunların etkisiyle biz de heyecanlanıyoruz ve arkadaşlarımızla beraber bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
Ben de mesela tabii bu konuda şahidim çünkü Avrupa'dan takip ettiğim tanıdıklar oluyor hastalar. İşte Belçika, Hollanda, Almanya, İngiltere. Oralarda istenilen tetkikin elde edilmesi çok zor oluyor. İstenilen uzman hekime ulaşmak zor oluyor. Bu yüzden de birçok vaka atlanıyor aslında böyle. Yani yurt dışındaki sistem iyi bir sistem değil. Türkiye bu bakımdan hakikaten onların çok önüne geçti Avrupa'nın. Yani çok rahat mukayese edilebiliyor. Ben de bir hekim olarak zaten bu konuda şahidim. Sizin de görüşlerinizi alayım bu konuda.
Şimdi belirttiğiniz hani orada bu bekleme sıraları tam da çok isabetli bir zamanda bizdeki sağlıklı dönüşüm programı ve sağlık turizmi batıdaki bu en somut ülkelerden İngiltere'de o bekleme sıraları doğal olarak hastayı arayışa itiyor. Bu arayış içerisinde de tam o boşluğu dolduracak bir sağlık hizmeti sunucusu olarak Türkiye göze çarpıyor.
Evet.
İşte biz şu anda öyle bir dönüm noktasındayız ve çok şükür bunu çok iyi bir zamanda yakalamış olduk. Tabii bu bizim sağlık hizmeti ihracımızın yanında ülkemizin yani bugün yaşlanan bir Avrupa var. Yaşlısına bakacak çalışan olmayan bir Avrupa var. Ve gelecek 10 yıllara bakınca bu biraz daha sırıtıyor. İşte tam da Türkiye bu dönüşümü, bu gelişimi, bu atağı yaptığı döneme denk geliyor. Eğer bu süreçte biraz daha duyarlı olur ve biz mevcut gençlerimizi kısa süreli eğitimlerden geçirirsek, demin söylemiştim ya dolaylı istihdam, doğrudan istihdam. Şimdi doğrudan tıp sektörü zaten hekimleriniz var, hemşirelerimiz var, bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Ama arkadan da eğer biz bu Avrupa'nın yaşlılanan Avrupa'nın ihtiyaçlarını düşünüp değerlendirirsek çok kısa sürede bu gelişen ve değişen hizmet kalitemizde yeni pazarlara yeni hizmetler sunabilir duruma geleceğiz. Evet orada bekleme sırası var. 6 ay sonra gün veren bir hastane var. Biz de giriyor hemen hemen beklemeden ameliyata alınabiliyor. Bu bağlamda tüm tıbbi hizmetlerini Türkiye'de her yerde ve çok şükür bir de Türkiye diğer sağlık turizmi yapan birçok ülkeden şöyle ayrılıyor. Onun altını çizmek isterim. Türkiye kendi vatandaşına da kaliteli hizmeti bir uçtan bir uca verebilir durumda. Birçok ülke aynı değil. Yani bir tek hastaneyle hizmet veriyor olabilir. Hindistan'da belli bir hastaneler zinciriyle hizmet veriyor. Ama kendi ülkenin halkı, tümünde de bu hizmet veriliyor değil. Şimdi kendi memleketimden söyleyeyim. 2002'de benim memleketimde 20-25 tane uzman doktor varken şimdi 120'nin üzerinde uzman doktor var. Yani nüfusa oranlı, nüfusla uyumlu hemşire ve sağlık çalışanları var şu anda Türkiye'de. Bu da hizmet kalitesinin tüm Türkiye'ye yayılmasına ve vatandaşın evvela kendi vatandaşımızın hak ettiği sağlık hizmetini arzu edilen kalitede hizmet almasının
mutlaka
üzerinde duruluyor.
Bir önceki programa bir nöroloji uzmanı hekim arkadaşımız katıldı. Bakın dedi ki örnek verdi. İngiltere'de dedi uzman nörolog sayısı 220 mi öyle bir rakam söyledi.
Çok az.
Çok az. Türkiye'de de bu 2000 yani'nin üzerinde 10 katından fazla bir rakam. Bu çok büyük nimet. Yani 200 hekimli koskoca İngiltere'de, bakın düşünün, o 200 tane nörolog hizmet veriyormuş. Yani ne kadar bekleme, ne kadar uzmana ulaşmak zor olmuş oluyor o zaman.
Şimdi tabii olarak orada mesela İngiltere Hindistan'a besleyen bir unsur, evet, olabilir. Çünkü biliyorsunuz geçmişte sömürgesi, evet, ve bir tarihten gelen bir ilişkileri var. Bu da Hindistan'daki sağlık sektörüne bir katkı sağlıyor. Evet, bir farklı branşlarda şu anda sayılarını bilmiyorum ancak bekleme sıralarının olduğunu biz biliyoruz. Bu medyada da,
evet,
yani sosyal medyada da, gelen hastalardan da, yazan çizen sağlık sektörünün akademisyenlerinden de biz bunu görüyoruz. Türkiye'de şu andaki şey, tabii orada Türkiye dikkat etmek durumunda. Yani çünkü sağlığa erişimin yolunu açmakla bizim de doktor ihtiyacımız, evet, olacak gibi geliyor. Çünkü grafiğe baktığınızda müthiş bir artış var muayene sayılarında.
Evet.
Yani çünkü kolaylaştırınca eskiden İmkanı başınız artık ağrıyordu. Evet. Hastanede değil, evde bekleyip, evet, geçmesini, evet, bekliyordunuz. Şimdi, evet, hastaneye müracaat ediyorsunuz. İlaç alıyorsunuz. Her şeyiniz karşılanıyor. Ya bu bağlamda çok dikkat, evet, etmemiz gerekiyor,
pardon,
ülke olarak.
Kusura bakma, yine sözünüzü biliyorum. Önceden Anadolu'da özellikle her hastanede, her uzmanlık dalında bir doktor olmayabiliyordu. Yani belki nöroloji doktorları, evet, Anadolu'nun pek çok devlet hastanesinde beyin cerrahları ya da belirli uzmanlık alanlarındaki doktorlar olmayabiliyordu. Ama şu an hemen hemen hepsinde
işte bunu,
var.
İşte bunu ben kendim, evet, 98 yılında Kars'ta, evet, kardiyoloji uzmanı yoktu. Annemi,
evet,
götürememiştim.
Evet.
Yani demin verdiğim rakam 20-25, evet, civarında uzman doktor var toplam.
Tabii ki. Evet.
Tüm Kars'a hizmet veren. Kars'ın nüfusu bu kadar artmadı sonuç itibariyle. Evet. Orada doktor dağılım daha dengeli ve düzgün oldu. Büyük şehirlerdeki sağlık hizmetleri taşraya da taşınır oldu.
Her yere, evet, her yere veriliyor. Çok önemli gelişmeler, evet, bunlar.
Tabii kalite de çok yükseldi.
Evet,
yani
tabii,
sırf sayı değil, kalitede de çok büyük artış oldu.
İşte kaliteyi onunla da ilişkilendirmek gerekiyor. Doktor, evet, yok, doktor olmayınca cihazın kıymeti yok.
Tabii.
Doktor yok, ameliyathanenin önemi yok.
Tabii,
orada sonuç
ameliyat
itibariyle ameliyathane ameliyatı gerçekleştirmiyor. Orada insan gücü olması,
evet,
gerekiyor. Hemşiresi, teknisyeni, yani hastanenin sağlık ya da yardım sağlık personelinin,
evet,
bulunması gerekiyor. İşte burada bu politikaların doğru yapılmasının bir ürünü olarak Türkiye'nin dört bir tarafında hizmet görenlerin dengeli ve iyi insan kaynakları yönetimiyle,
evet,
ilgili, malzeme yönetimiyle, evet, ilgili, bilgi ve teknolojilerin kullanımıyla ilgili. Tabii ki daha güzel şeyler olsun istiyoruz ama bugün itibarıyla dünle karşılaştırılamayacak kadar yol almış durumdayız.
Mutlaka, evet. Hatta şu bakımdan da bir fark var. Yine ben takip ettiğim hastalardan da biliyorum. O Batı ülkelerinde aldıkları hizmetler için çok yüksek ücretler,
evet,
ödenebiliyor.
Evet, çok önemli.
Halbuki Türkiye'ye geldiklerinde oralarla mukayese edilmeyecek derecede bir fark olabiliyor birçok zaman. Bu da bir tercih sebebi değil mi?
Evet. Şimdi hastanın farklı tercih, evet, sebepleri oluyor.
Evet.
Birçok ülke için fiyat sebebiyle de tercih eden oluyor,
evet,
tıp turizminde. Fakat Türkiye sadece o yetmiyor. Yani ucuz olmak yetmiyor.
Evet.
Kaliteli ve,
evet,
yanında ucuz olması.
Evet.
Çünkü,
evet,
sağlık için insan her türlü fedakarlığı yapıyor. Tüm çabayı sarf ediyor, en iyisini, en doğrusunu almak üzere.
Evet,
evet, doğrudur. Ülkemiz birçok ülkeden fiyat bağlamında uygun olabiliyor. Hatta Sağlık Bakanlığı bazı ülkelere indirimler uyguluyor ülkelerin durumuna göre. Öyle olunca da Türkiye belki fiyattan dolayı da tercih edilen bir ülke oluyor.
Hatta buradan ilaç isteyenler oluyor,
evet,
bizden, yani yardımcı olmamız için. Çünkü ilaç fiyatları da çok pahalı. Müthiş bir icraat oldu hakikaten, bu ilaç fiyatlarındaki düşüş.
Tabii, çok önemli.
Yani neredeyse siz daha iyi bilirsiniz, onda birine işte şu kadar da birine düştü ilaç fiyatları, birçok ilaç açısından.
Oldukça,
evet,
oldukça,
evet,
gerilere düştü.
Evet.
Yani şöyle, bugün bu muayene sayılarıyla eğer dünkü ilaç paraları ödenseydi bizim bütçemizin çok artması gerekirdi.
Tabii.
O kadar,
evet,
ciddi bir kutu,
evet,
bazında satışta artış var ki.
Evet.
Çünkü erişim hepsi orada düğümleniyor. dün SSK'lı bir hasta gidip de gittiği an muayene olamıyordu. Olsa ilacını alamıyordu.
Evet.
Yani orada sanal bir iyilik var. Nedir? O ulaşamıyor. Ulaşamadığı evet. için şey evet. olmuyor. Yani enteresan bir set çekmişsiniz siz hastayla doktorun arasında. Evet. Kuyruk var. Geleceksin, 3'te gelirsen alacaksın gibi bir mantık. Şu anda evet. öyle değil. Herkes ilaca ulaşabiliyor. O ilaç fiyatlarının düşmesiyle paralel muayene sayılarındaki artış ve kutu bazında artış söz konusu. Ciro olarak ilaç satışında bir düşme olmadı.
Evet.
Ama o fiyatların indirilmesidir ki bizim bütçeyi kurtarıyor.
Tabii.
Ben hani sağlık olarak geleceğe dönük en ciddi endişem sürdürülebilirlik. Yani finansal olarak sürdürülebilirlik. Çünkü daha iyisini istiyoruz. Şimdi tabii. demin sordunuz. Sorunca düşünüyorum. Ne kadar anlatsam da yine anlatamadım. Çünkü eskiyle karşılaştırılamayacak kadar sağlık hizmetlerinde evet. bir yol alındı.
Evet.
Yani biz bırakın hani ambulans gelip gelmeyeceği meçhul
tabii.
Evet. olan zamandan evet. hava ambulansı konuşur durumdayız.
Gerektiğinde evet. tabii ki.
Yani evet. kara ambulansı yetmiyor, evet. paletli ambulansı konuşur durumdayız. Evet. Deniz ambulansını konuşur durumdayız. Helikopteri geçtik, uçakla biz evet. bugün yurt dışından bir hastamız olduğunda kendi tabii. vatandaşımıza tabii. ya da sağlık turizmi kapsamında gelen evet. insanlara acil sağlık hizmetleri götürüyoruz. Evet. Yani yoğun bakım ünitelerine bakıyorsunuz. Oradaki yoğun bakım yataklarının evet. sayılarındaki evet. artışa bakıyorsunuz. Küvet sayılarına bakıyorsunuz.
Evet.
Nereye bakarsanız bakın karşılaştırılamayacak kadar bir gelişme kaydetmiş durumdayız. Ama buradan itibaren hani bir geleceğe baktığımızda nasıl dün olanları şimdi siz biz evet hatırladık fakat bilmiyor bunu gençler.
Evet,
yani
bilmiyor.
Ki şimdi evet, evet. 12 yaşındaki olan arkadaşlarım o gün bugün evet. 20 yani üniversite bitiriyorlar. Onlar bilmiyorlar bunu evet. görmediler böyle bir şeyi.
Biz anlatmamız gerekiyor. Evet.
yani bunu yani onlara göstermezseniz Türkiye'nin geldiği noktayı ne konuşuyor?
Zaten hep böyleydi diye algılanması evet, yanlış evet, oldu. Evet. Evet. Önceden Doğu, yani Doğu Anadolu'da özellikle Güneydoğu'da oradaki imkanlar hep düşünülüyordu. Yani oradaki örneklerden de görüyorduk. Ne şartlar altında doktora ulaşmaya çalışıyorlar, sağlık ocağına ulaşmaya çalışıyorlar. Ama yani, şu an için tabii ki çok büyük gelişmeler oldu. Bunlar da
at
çok
sırtında,
önemli.
Evet, at sırtında evet. kızaklarla evet. Hasta fotoğraflarını biz hatırlıyoruz.
Tabii
doğumu
evet.
yolda giderken yapmaları hatırlıyoruz. Evet. Şimdi paletli ambulans evet. var. Ya, hiçbir şey olmuyorsa helikopter ambulans evet. var. Ve biz şu anda işte yüzer hastaneye konuşuyoruz. Yani evet. ilk olarak. Sağlık serbest bölgelerini konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin geldiği çizgiyi göstermesi bakımından bunlar çok enteresan şeyler. Türkiye dünyadaki sağlığın önde gelenlerini
evet.
bir cazibe merkezi oluşturmak üzere bir sağlık serbest bölge fikrini ortaya evet. koymuş durumda. İşte bugün kampüs hastaneleri yani şehir hastaneleri yapılıyor ve burada müthiş bir kurgu ve altyapıyla beraber evet. inşa ediliyor. İnşallah önümüzdeki 2017'ye açılmış olacak bunların bir kısmı şehir hastaneleri. Şöyle düşünüyorum da şimdi onu görünce evet. bunlar evet. bize şey kalacak evet. bu dünkü hastaneler.
Evet.
Koğuş sistemi hastaneler vardı. Tuvaleti, banyosu ortak kullanılan evet. hastaneler vardı. Şu anda hemen hemen hiç 2-3 yatağa bile çok
geçmiyor,
az kaldı.
Evet,
yani
evet.
içerisinde banyosu, tuvaleti olan özel oda motifinde evet. Hastaneler planlandı.
Bu çok büyük fark tabii bunlar. Yani, evet.
İnsan inanamıyor yani böyle düşününce nereden nereye gelmiş sağlık evet. hizmetleri diye. Hani ilaç diyorsunuz bu ilaç biz şimdi ilacın daha ötesine gidip bunu daha mesela endüstri boyutuna taşıyoruz. Biz yurt dışında sağlık hizmeti ihracı ve sağlık danışmanlığı veriyoruz. Yani şu anda bizim hastanelerimizden bu elde edilen bilgi birikim bizim inşaat sektörü olarak düne kadar hani düz inşaat yapan müteahhitliğimiz bugün daha ileri boyuta taşınıyor ve hastane inşası, efendim hastane donanımı üretimi, sağlık endüstrisinin üzerine, sağlık kümelenmeler üzerine konuşuluyor. ilaç geliştirme üzerine konuşuluyor. Ar-Ge'ler yapılıyor.
Evet.
Her birisi kendi çapında düşününce insanı hakikaten çok motive eden işler.
Evet.
Evet. Hemen hemen Türkiye'nin her ilinde olmasa bile tıp fakülteleri açıldı değil mi? Yeni.
Evet, bir hayli tıp fakülteleri açıldı. Bu şey açısından evet, o demin söylemiştiniz yani nörolog sayısı.
Evet.
Evet, şimdi bu sağlığa erişimdeki yapılan kolaylaştırmalarla eğer o tıp fakülteleri açılmaz ve gerekli önlem alınmazsa biz de hekim sıkıntısı yaşamak durumunda kalırdık.
Evet.
Bu orada ilginç bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Daha şimdi yani 2009'a kadar sağlık insan gücüyle ilgili hiçbir veri yok elde.
Evet.
İlk defa Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü YÖK'le birlikte sağlık insan gücü araştırmasını yaptı ve bizim ne kadar hekime, hemşireye ihtiyacımız var, ne kadar mezun veriyoruz hesaplaması yapıldı.
Evet.
Ve onun üzerine zaten tıp fakültelerinin de açılmadığı takdirde gelecek 10 yılda sıkıntılar evet. yaşanacağını değerlendirerek o tıp fakülteleri açıldı. İyi ki açıldı. Aksi takdirde
tabii.
Çünkü biliyorsunuz kendiniz tabii. hekim olarak en erken liseyi bitiren bir genç hekim olarak hayata atılmak evet. istediğinde 10-12 yıl gerekiyor.
Evet.
Bugün tabii. o sisteme giren bir arkadaşım 12 yıl sonra ancak hekim olarak hastanede ya da sağlık ocağında çalışmaya, ya da aile hekim evet. olarak çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla siz bugün açtığınız tıp fakültesinden mezun ettiklerinizle hemen hizmet alamayacaksınız. Bu süre içerisinde yapmış olduğunuz sağlıkla ilgili kolaylaştırıcı hizmetler sağlığa olan talebi artıracak.
Evet.
Bu bir tarafa. Diğer taraftan siz sağlık turizmi yapmak istiyorsunuz. Bunu birlikte düşündüğümüzde eğer o tıp fakülteleri açılmaz ve gerekli mezun verilmezse bugünkü bu övgüyle bahsettiğim hizmetleri yürütecek hekim bulamayacaksınız.
Evet.
Doğru. Evet.
Dün bir önceki gelen konuğumuz söyledi. 81 tane siz daha iyi biliyorsunuzdur tıp fakültesi olduğunu söyledi. Önceden İstanbul, Ankara'da belirli illerde tıp fakülteleri
vardı. Onunla ilgili şöyle ilginç evet. bir şey anlatayım size. Belki bu hani dinleyiciler açısından evet. da önemli. Hazır yeri gelmişken. Bu 2547 YÖK üniversite kanununu değiştirilme evet. sene camı oldu biliyorsunuz.
Evet.
Hüseyin Çelik Bey henüz Milli Eğitim Bakanı olduğu sıralarda. O sürecin içerisinde yer aldım ben. O vesileyle de şöyle ilginç bir durum vardı. 84 yılında Türkiye'de hoca sayısı öğrenci sayısı orantılandığında Avrupa Birliği'ndeki rakam bir hocaya 11 öğrenci düşerken
evet.
Almanya'da bir hocaya bir profesöre 12 tane tıp öğrencisi düşerken Türkiye'de 4,5 öğrenci düşüyordu. Ne evet, kadar evet. enteresan bir evet. şey değil mi? Kaynak israfı.
Evet.
4,5 yani bu kadar bir hoca 4 öğrenci yetiştiriyor. 5 öğrenci evet. yetiştiriyor. Orada 12 öğrenci yetiştiriyor. O tarihten sonra düzenli olarak hoca sayısında artış var. Ama öğrenci sayısında artış yok. İlginçtir.
Evet.
İşte hani bu tıp fakültelerindeki öğrenci sayısı artırılmasaydı ve bu projeksiyon yapılıp gerekli çalışma yapılmasaydı bugün Türkiye gelecekteki sağlık hizmetlerini yürütecek doktoru bulamayacaktı.
Evet.
Böyle bir şey hatırlattı o söylediğiniz. Yani biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin birçok alana bakıyorsunuz çok ciddi ihtiyaçlar var. Bu kaynak israfını o an için anlamakta zorlanmıştım. Yani siz hani Almanya gibi bir ülkede hoca 12 tane evet. talebe yetiştiriyor. Sen 5 tane. Bu ne kadar büyük bir israf.
Tabii.
Öyle bir şey sizinle paylaşmak istedim. Şimdi evet. dolayısıyla meseleyi bir bütün olarak ele almak gerekiyordu. İşte bu o açıdan da hoşuma gider. Biz bugün o tarihe kadar ne kadar öğrenci mezun etmeliyiz oturup masa başında tayin etmişiz. Oysa ki evet, nüfus evet. artışı var değil mi?
Tabii ki.
Şu anda coğrafi bilgi sistemleri var, yönetim bilişim sistemleri var.
Evet.
Bu bilgi sistemlerini işin içine katıp gerekli olan ihtiyacı analiz edip karar vermek dururken tıp fakültelerini açmamak ya da oralara öğrenci evet. almamak izah edilir bir şey değil. Ama evet. üniversitelerimiz siyaseti iyi yapıyorlardı o günlerde bir de.
Evet.
Yani meydanlara inip gerektiğinde evet. siyasete yön vermek için gayret sarf ediyorlardı. Aynı gayreti eğitim için göstermemişler demek.
Doğru. İnşallah daha da iyi olacak tabii. Kalitenin artırılması son derece önemli. Ama müthiş bir yükseliş var. Dediğiniz gibi bunlar çok çabuk unutuluyor. Mutlaka hatırlatılması gerekiyor sık sık. Nereden nereye gelinmiş? Bilmeyen çok insan var. Yeni gençlerden özellikle. Evet. Dediğiniz gibi. Ama muazzam bir atılım yaptı Türkiye. Şimdi tabii Türkiye'nin bu aslında atılımının da iyi anlatılması gerekiyor. Yani hem yurt içinde hem yurt dışında. Yurt dışındaları hala birçok yerde bilinmiyor olabiliyor. Şimdi onun tabii, için de çabalarımız
bununla
var.
Bununla ilgili tabii evet. Ekonomi Bakanlığı'nın destekleri var. Yurt dışında evet. Kurumlarımızın kendilerini evet. Bu Türkiye'deki sağlık hizmetlerini anlatıp tanıtması için evet. Ekonomi Bakanlığı bir takım destekler sunuyor. Bu desteklerden de sağlık turizmi hizmeti veren hastanelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız Ekonomi Bakanlığı'nın bu maddi desteğiyle yurt dışında kendisini anlatabiliyorlar. Evet. Nedir bu? İşte hastaneyle gidip bir fuara katılabilir. Evet. Orada tanıtım organizasyonu yapabilir. İkili iş görüşmeler yapıp kendi hastanesini pazarlayabilir. Veyahut da bir reklam kampanyasıyla özellikle internet üzerinden yapacağı tanıtımlara destek alabilir. Yine ticari alım heyeti getirebilir, götürebilir. Bu şekilde destekler veriliyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı 444-47-28 diye bir hat evet. Açtı. Bu hatla da uluslararası hastalara 7-24 kesintisiz 6 dilde destek veriliyor. Evet. Bu da böylece sağlık turizmi hizmeti verenlerin önünde bir fırsat olarak görünüyor. Bu sadece sağlık turizmi değil, Türkiye'ye evet. Turist olarak gelenler için de önemli bir reklam evet. Aracı aslında. Niçin? Çünkü siz seyahat ettiğiniz yerde, gittiğinizde Allah korusun bir sağlık hizmeti evet. Gerekirse müracaat edeceğiniz yeri aramazsınız. Tabii. Evet, doğal tabii olarak ki. Şimdi işte evet. Türkiye'de bu Sağlık Bakanlığı'ndaki bu danışma hattıyla turizme de dolaylı olarak destek vermiş oluyor. Bir bütün bunların hepsini düşününce güzel şeyler yapılıyor. Şimdi Ekonomi Bakanlığı bu desteği vermekle siz ne yapıyorsunuz? Aynı zamanda bir anlayış değişikliğine gidiyor. Yani buradaki sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, kişiler yurt dışındakilerin tanıma, görme ve kendilerini onlarla kritik etme imkanı buluyor. Evet. Ve zaten sağlık turizmindeki gelişmelerde bir etken olarak da ben bunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü neden? Ben de yapabiliyorum. Benim hizmetim ondan evet. Daha kötü değil. Hatta bazı yerlerde daha iyi olduğunu evet. Görüyor ve anlıyorsunuz. Bu bir özgüven ve bir böyle bir kendini daha iyi ifade etme, daha gür sesle konuşabilme imkanı sunuyor.
Evet.
Bu bağlamda da hani Türkiye neler yapıyor? İşte zaten yapmış olduğu hizmetleri başka bir husus. Siz bu çalışmalar yapıyorsunuz, akademik şeye de yansıyor bu. Evet. Yani Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'den örnek gösteriyor. İşte uluslararası yayın grupları, evet. İşte uluslararası firmalar Türkiye'ye örnek gösteriyor. Evet. Yani evet. Şimdi tıbbi cihaz satan firmalar aynı zamanda yurt dışına da satış yapıyorlar. Buradaki evet. Deneyim ve tecrübeyi oradaki akademisyenle paylaşıyorlar. Yine bunlara katkı yapacak Türkiye sağlık hizmetlerini kendi verdiği gibi yurt dışına da bunu taşıyoruz. Yani biz şu anda Türkiye olarak birçok ülkede ikili anlaşmaya bağlı olarak ya doktorlarımız evet. Gidiyor orada eğitim veriyor yahut da yurt dışından doktorları getirip burada eğitimler veriyoruz.
Evet.
Bazı ülkelerde hastaneler organize etmiş durumdayız. Oralarda doğrudan doğruya hem sağlık hizmeti veriyoruz hem de buradan doktorlarımız gidiyor dönüşümlü olarak orada eğitimler gerçekleştiriyorlar.
Maşallah çok güzel bir şey.
Evet. Bu böyle olunca
birkaç
da...
Birkaç örnek ülke ne
var? Yani Afganistan var, Sudan,
Bakü
Somali,
var galiba, değil mi? Azerbaycan.
Azerbaycan'da nasıl var tam hatırlayamıyorum. Ama ikili anlaşma var şimdi. İkili evet. Anlaşma var bir de hastaneler var.
Hastane tamam.
İkili anlaşma doğru. Sayısı daha fazla. Evet. Yani şimdi Makedonya'ya diyelim Kosova'ya buradan evet. Heyet organize ediliyor. İkili anlaşma çerçevesinde gidiyor. Bizim hocalarımız orada ameliyat yaparak orada işbaşı eğitimler evet. Gerçekleştiriyor. Evet. Yahut da işte Kazakistan'dan, Özbekistan'dan örnek olarak evet. Doktorlar geliyor ve Türkiye'de üst düzey ameliyatların evet. Yapıldığı evet. Hastanelerde bizim hekimlerle beraber uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyor. Bunu özel sektör de yapıyor. Böyle bir çalışma içerisinde bunun yanında Şu anda özel sektör şunu da yapıyor. Üniversite aynı zamanda hastane aynı zamanda eğitim satıyor. Evet. Yani öğrenci getiriyor ve uygulamalı olarak evet. Şimdi teletip kullanılıyor. Teletip yoluyla para kazanılıyor. Evet. Mobil sağlık diyoruz. Mobil sağlık kullanılıyor özel evet. sektörde.
Evet.
Yani bunlar çok görünmüyor ama şöyle düşündüğünüzde evet. çok esaslı işler yapılıyor. Yani siz buradan Kuzey Irak'taki bir hastaneye bağlanıp oradaki bir radyoloji uzmanınız oradaki şeyi buradan evet. hekime danışabiliyor.
Hasta potansiyeli olarak en çok hangi ülkelerden geliyorlar?
Hasta potansiyeli 2013'e göre değerlendirdiğimizde Almanya, Rusya, işte Libya olmuştu o şey hadisesinden dolayı. Azerbaycan, Gürcistan, Orta Doğu ülkede tabii oradan. Yani Libya'daki o vakanın şeyinden dolayı o öne evet. geçmişti. Fakat biz şu anda en çok Sovyetler Birliği eski adıyla oradan, Balkanlardan, Orta Doğu'dan hasta kabul ediyoruz, etmişiz.
Çok iftihar vesilesi bu.
Eyvallah.
Yani tabii koskoca evet. Rusya, yani Rusya teknikte, teknolojide, bilimde ileri bir ülke. Oradan hasta geliyor olması tabii.
Sağlık anlamında bir hayli daha da iyi olacak evet. inşallah. Yani biz şu anda Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan, Ukrayna'dan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Irak'tan, Libya'dan, Suriye'den, Ürdün'den, Yemen'den birçok yerden hasta geliyor ülkemizde tedavi
daha oluyor. Çok duyuldukça ismin Türkiye'nin daha çok hasta gelir. Şu an bilinmediğinden gelmiyordur. Yoksa hakikaten ben de yani kıyasladığım ölçüde
evet.
Türkiye'nin hizmetleri açık ara birçok ülkenin önüne geçti. Yani batıdaki Amerika hariç. Amerika'yı hariç tutarım çünkü hakikaten tıp çok ileri Amerika'da. Ama son derece pahalı. Yani buradan kalkıp da çok özel durumlar dışında Amerika'ya gidilmesi çok yersiz olur. Ama bazen oluyor yani bir çok özel bir durum oluyor. O tamam ama
şimdi, bunun şey, evet. Burada sanki şöyle oluyor. Şimdi turizm gibi düşünün. Evet biz hep turist gelsin diyoruz değil mi? Geliyor da nitekim. Ama ülkeniz gelişiyor ve sizden de turist gidiyor.
Evet.
Yani şimdi böyle bir durum var. Sağlıkta da aynı. Giden olacak, gelen olacak. Bunun tabiatı böyle. Siz burada ne kadar iyi iş çıkarabilirseniz o kadar şey olacak ve burada da kaliteli ve nitelikli işleri yaptığınız oranda da girdi sağlayacaksınız.
Evet.
Bir de tabii olarak ben açıkçası istihdama katacağı, sağlayacağı katkıyı önemsiyorum. Bunun için de tıp turizmi dışında, hani evet biz heyecanlanıyoruz ve konu oraya geliyor ama tıp turizminin desteğiyle biz diğer sağlık turizmi branşlarında ya bugün çok kayda değer saç ekimi yapıyoruz. Kozmetik turizm evet. yani.
Evet.
Çok ciddi anlamda diş hizmeti veriyoruz. Evet. Gözle ilgili evet. Aynı doğru. şekilde. İşte efendime söyleyeyim o estetik
evet.
ile ilgili
evet,
çok ciddi evet. hizmet evet. veriyoruz. Ki evet. bunlar çok belki şeyde tutuluyor yani saklı da evet. tutuluyor. Çünkü insanlar kaş, göz, burun yaptırırken bunu çok bilinsin istemiyorlar da. Evet. Mahrem tutuyorlar vesaire. Şimdi böyle bu tıbbın getirdiği imkanlar. Ama bunun yanında biz termal turizm var. İşte kozmetik turizmden evet. söz ettik. Bu aynı zamanda yaşlı engelli evet. turizmi için çok evet. ciddi imkanlar açıyor. Biz burada hani doktora, hekime takılırken konu oraya kayıyor ama onu tamamlayarak, onunla beraber diğer yani yaşlı bakım elemanlarını yetiştirebilirsek, yaşlı bakım elemanları kanalıyla bu yurt dışındaki kültürü tanıyan, kültürler arası evet. iletişimi beceren, başka kültürde neyin nasıl algılandığını evet. Öğrenmiş bakım elemanları yetiştirirsek, burada bizim için çok ciddi fırsatlar var. Çünkü demin söylediğiniz evet. gibi 10 yılda bir hekim yetiştirirken o hekimlere bağlı çünkü hekimsiz olmuyor. Yaşlı insanın her halükarda bir sağlık tamam, sorunu evet. ortaya çıkabiliyor. Tansiyon,
evet.
efendime söyleyeyim diyaliz ya da sürekli ilaç takibi gerektiren durumlar oluyor. İşte burada o hekiminizin, o sağlık altyapınızın varlığıyla bakım elemanları, yaşlı bakım elemanları, sağlık teknisyenleri kısa eğitimlerden geçirilerekten orada çok ciddi bir potansiyel var değerlendirilir. Çünkü klasik zaten kum, deniz ve güneş imkanları promosyon olarak yanınızda duruyor.
Evet.
Siz buraya hani üstelik de sadece yaz aylarıyla sınırlı olmayan bir turizm çeşidi var.
Evet.
Yani tabii. 12 aya yayabilirsiniz. Böylece otelleriniz, altyapınız müsait. 12 ay turizm yapabilirsiniz.
Özellikle termal turizm de olabilir.
Termal turizm de evet, çok ciddi bir potansiyel. Evet. Termal turizm mesela çeşitlendirip onu geliştirebilir ve ürün farklılaştırması yapabilirsek hani enteresan bir şeydir. Mesela ben şeye üzülürüm. Kim el atar bilmiyorum. Yani bizim bir hamam kültürümüz var ama şu anda hamam mimarimizle uğraşan hiçbir üniversite duymuyorum. Yani siz evet. biliyor musunuz? Hani bir mimarlık fakültesinde Türk hamamının ele alındığına dair bir şey evet. duydunuz mu?
Evet,
görmüyor, doğru. duymuyor ve bilmiyoruz. Yani belki bu programda vesile olmuş olur. Yani bizim üniversitelerimizin hani mimarlık bölümleri Türk hamamı diye bir bilinen şeyi dünyaya pazarlamak için de çok ideal bir şey.
Evet. Evet.
Bunun üzerinde evet. durulabilir.
Evet.
Yani biz Türk hamamını dünyaya termal turizm içinde bir reklam aracı olarak kullanabiliriz.
Tabii, evet.
Ve bunu çeşitlendirerek dünyaya çok iyi bir pazarlama ürünü olarak ortaya koyabiliriz.
Tabii, özel evet. sektör de bu konuda çok. Yani zaten sağlık turizminde devlet özel sektör işbirliği çok önemli. Bu konuda da yani özel sektör devreye girerse ve ciddi
eyvallah, ama orada işte üniversitelerimizi ben şey yapmak
beraber,
istiyorum.
Tabii
üniversitelerimiz o yoksa ki apartman altında Türk hamamı diye yapılanı kastetmiyorum.
Evet.
Ciddi ciddi Türk hamamı yani bildiğimiz klasik Türk hamamı. İnşallah birileri bunun üzerine eğilir. Evet. Yapar. Yani diyeceğim orada hani biz sağlık turizminin diğer branşlarında kısa çalışmalarla çok ciddi yol alabiliriz. Çünkü Türkiye'deki termal altyapı, jeotermal kaynaklar ve oradaki imkanlar düşünülünce olağanüstü bir fırsat
evet.
var. Evet, yataklar da açılıyor ama bunu çeşitlendirip ve ürüne dönüştürmemiz. Yani biz bir Ilıca kültüründen çıkarıp, bununla ilgili çok şükür Afyon'da, Kütahya'da çok güzel şeyler yapılıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve fizik tedaviyle birleştirerek bunun örneklerini sergiliyor.
Evet.
Umut ederim ki gerekli gayretler gösterilir ve diğer termal tesisler de buradan ilham alırlarsa termalde çok iyi imkanlar doğacak. Ve biz hani İskandinav ülkelerinin, Avrupa'nın yaşlısına, engellisine güneş, kum ve denizi yanında promosyon olarak sunup
evet.
bu
evet,
hizmetlerden evet. çok ciddi girdiler elde edebiliriz diye düşünüyorum.
Evet.
Bir de bu konuda yapılan uluslararası kongreler var. Bu kongrelerin evet. faydalarından biraz bahsedebilir misiniz?
Evet. Şimdi Türkiye Sağlık Turizmi Derneği 7. Sağlık Turizmi Kongresini gerçekleştirecek. Evet. Bu bizim yaptığımız çalışmalar yanında fuarlar ve başka sempozyum ve seminerler de yapılıyor. Bu kongrelerin en ciddi şeyi içeride ve dışarıda farkındalığı evet. artırıyorsunuz. Yani kendi hizmet sunucularınız, bak böyle bir iş varmış, bir merak oluşturuyor ve dikkatleri bu alana yöneltiyor. İlk başta böyle bir katkısı evet. oldu. Yani insanların sağlık turizminin varlığından haberdar edin bir şey deyişiyle farkındalık
evet.
oluştu. Sektör temsilcilerine de bu işin nasıl pazarlanacağını, evet. pazarların neler olabileceğini görme tanıma imkanı doğurdu. Aynı zamanda yurt dışından da katılımlar olduğu için, uluslararası yapıldığı için, yurt dışından bu hizmeti pazarlayanların Türkiye'deki tesisleri görme, tanıma,
evet.
oradan alınabilecek hizmeti evet. dışarıya pazarlama fikrinin doğmasına evet. yol açtı. Aynı zamanda tabii hizmetin sunucularına bir eğitim kapısı oldu. Eğitim alanla eğitim veren, hizmet veren, hizmet alan buluştu bu mecralarda.
Evet.
Bunu benzer ve tabii aynı zamanda sektörün kendi ihtiyaçlarını birbiriyle paylaştığı, hı-hı. sorunlarını evet. dile getirdiği, sevinçlerini evet. ve bazen de işte kanun, mevzuat vesaire gibi sıkıntılarını hı-hı. orada anladığı
evet.
ve çözüm aradığı bir ortam sağladı. Bu demin atladık biz orada, hani destekler bağlamında. Kalkınma ajanslarının birçoğu sağlık turizmine destekler sağladılar.
Evet.
Ve bu eğitimlerden biz şu anda dernek olarak 9. kez tekrar ediyoruz. Bu konuya verilen önemin ve talebin çok önemli bir göstergesi olsa gerek. Biz Kalkınma Ajansı'nın imkanlarıyla bir proje gerçekleştirmiş olduk ve onun içerisinde tanıtım filmi, efendim eğitim müfredatı üniversite ile beraber Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı bir müfredat ve o müfredata bağlı sempozyum, çalıştay, seminer hep beraber uyguladık ve bunu da sektörün hizmetine sunduk. İyi neticeler çıktı. Bu 9.sü tekrar edildi. Bereketli oldu. Yani bir proje desteklendi ama onun devamında kendiliğinden hani sürdürülebilirlik anlamında sevindirici bir projeydi. Şimdi buna bağlı bakıyoruz birçok kalkınma ajansı sağlık turizmiyle ilgili desteklerini açıklamış bulunuyor. İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Trabzon ve birçok yerde kalkınma ajansları sağlık turizmi projelerine destek veriyor.
Evet.
Bu yapılanların tabii cesaretlendirmesiyle oluyor diye düşünüyorum.
Evet, peki önümüzdeki, gerçi kısmen bahsettiniz tabii, önümüzdeki yıllardaki hedeflerinizden başka neler var? Mesela dediniz 2017 devreye girecek büyükşehir hastaneleri, hiç mukayese bile kabul etmeyecek.
Evet.
Başka neler var böyle söyleyebileceğiniz?
Şimdi evvela bu benim en ciddi heyecanlandığım ve beklenti içerisinde olduğum husus, kalkınma planında başbakanımızın açık açık uzun uzun anlattığı sağlık turizmi ve sağlık endüstrisine dönük kalkınma planlarında yer verilmiş olması.
Evet.
Ben bu Sağlık Bakanlığı'nın eylem planları kalkınma planlarıyla uygun ve uyumlu ve senkronize yürüdüğünü görüyorum. Bu benim için en ciddi heyecan vesilesi oluşturuyor. Niçin? Çünkü bu TÜBİTAK'ı harekete geçirecek. Bu üniversitelerdeki çalışmaları ve dolayısıyla Ar-Ge'yi harekete geçirecek. Bu teknoparkları harekete geçirecek. Bu aynı zamanda işte STK, üniversite, özel sektörün işbirliklerine yol açacak. Ve yine Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu'nu düşünüyorum bunlarla ilişkili gördüğüm için. Bu kurumda gerekli dinamizmi gösterdiği takdirde göstereceğine inanıyorum. Buradan çok ciddi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Yani sağlık endüstrisi böylece yurt dışıyla temasları artıracağız.
Evet.
Böylece navhava olacağına inanıyorum. Böylece inovasyon denilen rüya ya da hayal gerçeğe dönüşmüş olacak. Ve bu tabii olarak demin söyledik ya konuşmanın başında sizler de dile getirdiniz.
Evet.
Olmayan şeyi satamazdık.
Evet. Tabii.
Sağlık şu anda kelimenin tam anlamıyla dünyada örnek gösterilen ve herkesin gıptayla baktığı bir pozisyona geldi. Bu işte şu andaki kalkınma planıyla bunu birlikte düşündüğümde kulaklar çınlasın, Demirel'in söylediği gibi bu yarın bugünden daha güzel olacak.
İnşallah.
Şeyi oluşturuyor insanda.
Evet.
Yani heyecanımızı ve umudumuzu tazeliyor. Ve bereket işte görüyoruz hiç durmadan. Yani yolların yapılışıyla yani şimdi düşünün ki sağlık turizmi birbiriyle ilintili hava yolları iyi çalışıyor. Bu sağlık turizmini yapmanızı kolaylaştırıyor. Üçüncü köprü yapılıyor, İstanbul'un trafiği işte rahatlıyor. Bunlar hep birbirini tetikleyen şeyler.
Evet.
Burada da aynı şey olacak. Yani bir şeyi burada yapıyorsunuz, yankısı öteki tarafta karşılık buluyor. Şimdi sağlıkta dönüşüm programının bugüne kadar yapılan, orada gösterilen sadakatle getirdiği bu çizgiyi kalkınma planında gerekli özen ve dikkatle belirlenmiş olan program Sağlık Bakanlığı'nda, TÜBİTAK'ta ve işte Ekonomi Bakanlığı'nda, Kültür Turizm Bakanlığı'nda karşılık bulacağını yapılanlardan yola çıkarak düşündüğümde bu çok ciddi bir etki yapacak.
Evet.
Yani katlayarak gidecek inşallah.
İnşallah.
Öyle umut ediyorum.
Tabii yani zaten son 10 yıldaki değişiklikleri göz önüne aldığımızda İnşallah biz de aynı beklentiler içindeyiz. Sağlık çünkü o kadar önemli bir şey ki. Hayat memat meselesi. Yani başka hiçbir şeye benzemiyor. Bir lüks değil. Hastalanan bir kişi. Ben tabii hekim olarak da bunu çok gördüm. Mesela ağır hastalıkları olan insanlar eskiden hastanelerde varını yoğunu satıp çünkü dar imkanlarıyla işte çocuğunun sağlık masraflarını, ailesinin bireyinin çok gördük bunları. İnşallah daha da azalır bunlar. Devlet daha çok devreye girer insanlarımızın. Hayatını daha kolaylaştıracak önemli konular. Yani mesela kanserdeki bu yapılanlar son zaman içerisinde son derece önemli. Hakikaten kanser hastaları çok ağır bir hastalık. Zaten onunla imtihan oluyor hasta. Devletimizin yardımcı olması son derece güzel bir şey. İnşallah daha da yaygınlaşır. Bu daha da artar her konuda.
Şimdi tabii evet. Burada neyi konuşuyorsanız osunuz diye evet. Bir laf var. O evet. Aklıma geliyor. Türkiye eğer bugün hastaya manevi bakımı konuşuyorsa,
evet.
Türkiye eğer tıbbi sosyal hizmet uzmanını istihdam etmeye imkan açıyorsa,
evet.
Yani şu anda evet. Düşünün ki Türkiye'de geçmişte 200 küsür sosyal hizmet uzmanı çalışıyorken bu sayı 800'e çıkıyor.
Evet.
Evet.
Bunu hani konuşmanın başta söylemiştim ya, şimdi ben size misafir olarak geldiğinde açken sizin bana bir acı kahve ikram etmeniz anlamsız kaçıyor. Ama önce doyurduktan sonra
evet.
Yapmış olduğunuz kahve ya da tatlı ikramı değil mi?
Evet.
O konu kahve konuşuyorsak yemek yemişiz demektir.
Evet. Ben
biraz hani kolay anlaşılacağını evet. Düşündüğüm için. Biz şu anda manevi bakımı konuşuyoruz.
Evet.
Biz tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının istihdamını konuşuyoruz.
Evet. Evet.
Biz hasta yakınlarının eğitimini konuşuyoruz.
Evet.
Biz yeni doğan annelere eğitim vermeyi evet. Konuşuyoruz evet. Türkiye olarak.
Bütün bunlar da çok bütün, önemli, güzel evet. Gelişmeler.
Yani bunu evet. Düşününce demek ki biz temel şeylerde bir hayli yol almışız.
Evet. Eskiye kıyaslayınca hele böyle yani o kadar yani, büyük fark var ki böyle evet. Geceyle gündüz gibi yani. Yani
evet, bizim kültürümüz tasarrufu telkin evet. Etmekle beraber burada bir üretim var. Bu üretim olmayan şeyi tüketemezsiniz. Olan şey tüketiliyor. Evet. Arz ve talep. Şimdi burada tabii olarak sosyal bir devletsiniz. Evet. Sizin vaazınız böyle. Vatandaşa diyorsunuz ki ben ücret almadan sana sağlık hizmeti sunacağım. Evet. Bu da tabii olarak doğal talep oluşturuyor. Siz verdikçe vatandaş istiyor. Vatandaş istedikçe siz veriyorsunuz. Evet. Ve bu inşallah burada bunlardan hakikaten çok heyecan duyuyorum.
İnşallah.
Biz işte sağlık endüstrisini geliştirip bu sağlık harcamaları için gerekli olan kaynağı sağlık turizmi, daha doğrusu sağlık hizmetleri ihracından evet. Sağlayamazsak ben finansman anlamında korkarım.
Evet.
Yoksa her şey çok güzel gidiyor. İşte bu da o korkumu gideriyor. Nedir? İşte kalkınma planı var ve bu kalkınma evet. Planı Türkiye'de bundan sonra dışarıdan almış olduğumuz birçok ilacı, tıbbi cihazı, kimyasalı ülkede üreteceğiz demektir.
Evet.
Ben en basitinden bir galoşun bir çöp poşetiyle karşılaştırdığında orada adına tıp girdiği için, adına sağlık girdiği evet. için o fiyat farklılığını düşünüyorum. Müthiş kazanımlarımız olacak.
Evet.
Yani evet şey gibi bu kendi çipimizi üreteceğiz diye bir kilo patates değil bir cip satalım.
Evet.
Mikroçip üreteceğiz. Evet. Şimdi bunun gibi biz bundan sonra artık bir kilo gömlek değil de bir kilo enjeksiyon ihraç edelim. Biz evet. Bir kilo parasetamol ihraç edelim.
Evet.
Yani bundan sonra artık.
İnşallah.
Yani patatesi, mısırı, soğanla yetinmeyelim. Ve ben açıkçası bu kalkınma planındaki yapılan çalışma ve bakanlıktaki eylem planlarını düşününce bunun gerçekleşeceğine inanıyorum.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bize dua ediyoruz tabii inşallah.
Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Özellikle Türkiye'de yaşanan son sağlıkla ilgili gelişmeler, güzel gelişmeler, faydalı gelişmeler. Sağlık turizmiyle ilgili de çok detaylı bilgiler verdiniz. Çok sağ olun Enginer Bey.
Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu güzel programlarınızda daha iyi neticeler evet. Almanızı. Vatandaşlarımızı da selamlıyorum saygıyla. Bu ülke güzel, evet. Bu ülkenin insanları güzel.
Evet.
Hep beraber bu yapılan çalışmaları takdir edelim. Evet. Ülke kaynaklarına sahip i̇nşallah. Çıkalım. Daha iyi günler hep beraber göreceğiz inşallah. Evet.
Teşekkür ederim. Sadece Türkler için değil, tüm İslam dünyasının ortalığında abisi konumunda.
Tabii.
İnşallah onlara da sahip çıkmamız İnşallah. Gerekiyor.
Tarihten evet. Gelen bir misyon. Yani evet. Bin yıldır alıştırmışız biz bu coğrafyada. İnsanlar evet. Bu coğrafyada barışı, dostluğu,
tabii.
Kardeşliği,
evet.
Farklı milletleri bir arada ve kendi evet. Özgür inançlarıyla, giyimleriyle, sembolleriyle yaşadığı bir coğrafyadır.
Evet.
İnşallah biz o günleri bekliyoruz.
İnşallah.
Yani bu ülkenin insanları kendi hakimiyetleri altında tüm inançlara hürriyet imkanı sağlamıştır. Bunun evet. ikinci bir örneği Endülüs'tür, üçüncüsü yoktur.
Evet.
Yani yeryüzünde bizim kültürümüz hakimken barış olmuştur. Onun dışında işte bir de gördüğünüz gibi madem böyle bir şeyi açtınız, ben hiç masumane bulmuyorum. Yani burada bir algı yönetimi var. Fransa'daki saldırıyı kastediyorum. Her yerde Müslümanlar öldürülüyor, her yerde Müslümanlar katlediliyor. Her nasılsa kimsenin sesi çıkmıyor. Elbette ki tasvip ettiğim anlamına söylemiyorum bunu. Kesinlikle oradakilerinin yapmış olduğunu kesinlikle kınıyorum. Ama ey Müslümanlar, siz de dikkat edin. Bazılarımız çıkıyor, çok enteresan cümleler kuruyor. Ben 20 yaşında olsaydım Müslüman olur muydum diye. Biz Müslümanlığı bir şey gayretin sonucunda aldığımıza inanan bir şeyde değiliz. Biz hidayet olduğunu evet. inanıyoruz. İman bir ikramdır, bir lütuftur.
Evet. Tabii.
Gayretle, evet. çalışmayla elde edilmiş şey değildir. Evet. Bazı evet. beylere de evet. hatırlatmak evet. istiyorum. Böyle bir, yani Müslümanlar öldürülürken hiç ses çıkarmayan, yani tabii ki tasvip etmiyorum. Hala şu anda Orta Doğu'da yanı başınızda değil mi Filistin'de?
Tabii ki.
Afganistan'ı ben mi bu hale getirdim?
Evet.
Yani nereye, Bosna Hersek'i biz mi yaptık?
Evet.
Evet, tabii.
Bu yani Karabağ'ı biz mi yaptık? Bütün bunları görmeyeceğiz. Yani burada bir algı yönetimi var ve daha doğrusu bizim kültür üzerinden kendilerini inşa etmesi çabası var. Ben vatandaşlara bunu hatırlatmak istiyorum.
Evet.
Bizim üzerimizden kendilerinin var olma, kendilerinin ifade gücü arıyorlar. Başka bir algı yönetiyorlar.
Evet.
Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Vesile olduğunuz hislerimi
inşallah sonu çok güzel olacak.
İnşallah.
Yani eğitimle gerçek Kur'an ahlakına, İslam'ın o güzel dinimize dönüşle inşallah dünya çapında büyük bir birliktelik olur. Barış her yere hakim olur. Ne onlardan ölsün ne dediğiniz gibi Orta Doğu'daki bakın dediğiniz doğru. İslam dünyasında insan hayatının değeri yok. Çünkü orada işte 10 kişi öldüğünde bütün dünya ayağa kalkıyor. Olmasın tabii, olmaması gerekir. Dediğiniz gibi o sırada 2000 kişi öldürülüyor mesela Nijerya'da. Gazetede küçük bir haber oluyor veya kimse sesini çıkarmıyor.
Evet.
Ama şöyle bir yanlışlık da var. Yani Müslüman ülkelerin kendi içerisinde de insan hayatının değeri yok. Ya onlar da insan hayatını, Nijerya'da da öyle bir şey olmuyor. Pakistanlılar birbirini öldürüyor, gene bir şey olmuyor. Yani bütün dünya çapındaki bu görüş, bakış açısı inşallah değişsin. Barış, adalet, güzellik, refah her yere hakim olsun. Dünyanın her yerindeki hastaneler güzel olsun, sağlık hizmetleri, zenginlik olsun, savaşlar dursun. Duamız bu yönde inşallah.
Herkes kesinlikle, tüm güzel evet. imkanlardan faydalansın.
Kesinlikle. Evet. Fakat şimdi şöyle bir ayrım var. Ben ona dikkat ediyorum. Müslüman var da Müslüman devlet yok ki ama. Yani Müslümanlar evet. adına söz sahibi. Elbette gayret eden Müslümanları reddetmiyorum.
Evet. evet.
Fakat burada topyekün tüm Müslümanları töhmet altında bırakmayın. Ben açıkçası vicdanım almıyor.
Tabii.
Yani fütursuzca benim inancıma, değerime küfreden birisinin savunulmasını, özgürlük denmesini ben kabullenemiyorum.
Tabii değil.
Tabii ki.
Yani evet. saygı nerede kaldı? Yani saygı nasıl bir şey? Bunu nereye koyacağız? Yani fütursuzluğu teminat altına alıp onun adına özgürlük derseniz
olmaz.
Ve beni de şey yaparsanız ben Tabii. buna vicdanım kabul etmiyor.
Tabii, olmaz.
Nedenmiş o? Yani kendisinin Müslüman evet. olduğu şey niye tüm Müslümanlara mal edilsin? Yani oradaki o terör olayını yapanların neyle ölçeceğiz biz beni temsil ettiğini?
Tabii,
ben
tabii,
bana inanmıyorum.
Hayır,
ben
hayır. Haram, haram olan
bir şey. Benim değil o. Kendi kendine ne, hangi sloganı atarsa atsın. Evet. Ben bir Müslüman olarak oradaki hadiseyi tasvip etmiyorum.
Evet.
Ama birileri bu siz yaptınız diyor. Ve ben burada kendi kardeşlerime sesleniyorum. Burada elbette ki başbakanımız çok doğru bir şey yaptı. Yani gitti ve orada kendisine evet biz bunun tarafında değiliz
olmadığınızı
dedi.
Söyledi. Evet. Tabii ki.
Evet. Bunu yapıyoruz. Tabii. Bunu yapacağız.
Tabii.
Ama şunu da unutmayacağız. Müslümanların bu meseleden dolayı töhmet altında kalmasını içimize sindirmeyeceğiz.
Tabii.
Yani, doğru. Yani etrafta doğru. hala var. Hala şu anda bir yerlerde teröre mağduru Müslümanlar yaşıyor.
Tabii.
Ve teröre mağdur olmuş Müslümanlardan daha fazla kimse olmuyor.
Evet. Doğru.
Bunun içindir ki kalkıp
12 milyon şey yapmak doğru Müslüman katledildiği söyleniyor. Yani evet. bu son dönemde 12 milyon.
Bu hep böyle oldu. Birileri ben orada şey toplum mühendisliğini evet. yorumluyorum. Yani siz kendiniz Avrupa bugün dağılıyor. Avrupa'yı bir arada, Avrupa'nın çimentosu kalmadı. O çimento için olarak da bize reaksiyonla çimento oluşturmaya çalışıyor Avrupa. Evet. Ben öyle değerlendiriyorum. Bu propaganda, bu algı yönetimi Almanya'da olan yürüyüş vesaire. Toplum mühendisliği yapılıyor ve bu sayede tarihte de öyledir. Yani tarihte o şey bizden sonra kendilerini inşa etme imkanı bulmuştur. Yani Endülüs'ten önce yoktur evet. Avrupa Birliği ya da Fransız-İngiliz işbirliği.
Evet.
Kendi aralarındaki yüzyıl savaşlarını evet, biliyoruz. Hani biz hep biz kandan yanaymışız gibi gösteriliyor. Hep,
tabii doğru. Biz ben barış olsun, kardeşlik ediyorum. Olsun. Onlardan
hayır, İslam adı üstünde selam tabii diyor. Ki, selam tabii nedir? Tabii. Bu barıştır. Barıştır yani.
Sevgi evet, hakim
bizim,
olsun.
Bizi evet, kimse evet, örnek gösteremez evet, bir halklara evet, ya da çoluğu çocuğu öldürdüğümüze dair bunun tabii, en iyisi Osmanlı'dır.
Tabii.
Kimse diyemez Osmanlı gidip de böyle hunharca şeyce saldırıyor. Var dünyada Müslümanlar öldürülüyor.
Evet, evet tabii.
Ya, savaş başka bir savaşın ahlakı var ya.
Evet.
Bu evet, bunu yani ben açıkçası bu olayda kendimize özellikle hatırlatmak istiyorum. Evet bu olayı kınıyoruz fakat kendi kendimizi bu hadiseden dolayı suçlu hissetmemeliyiz. Bunu yapanlar bizden olduğunu söyleyebilirler ama biz bu hadiseyi tasvip etmiyoruz. Burada İslam deyince, Müslüman ülkeler deyince, Müslüman ülkelerin yönetimleri de hepsi şey değil yani, Müslümanların değil yani. Evet. Şimdi ne yapacaksın Suriye'deki olana ne diyeceğiz evet, şimdi?
Tabii ki hiçbir zaman.
Teşekkür ediyorum, olmaz, çok sağ olun.
Biz çok teşekkür ederiz değerli fikirlerinizden dolayı. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın.
Yani burada Kore'de çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılık çünkü. Yüksel bir sistemde kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir herkese.